Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündeminde yeni bir haftaya hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay. Yine sevgili Eser Karakaş'la beraberiz. Türkiye'deki açıklanan son makroekonomik veriler, geçen haftadan devam eden bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gelişmeler ve diğer detaylarla yine gündemi tartışmaya devam ediyoruz. Eser hoş geldin, nasılsın?
Merhaba Güldem, sen nasılsın? Geçmiş olsun.
Evet, korona olmadım ama ağır bir yaz gribiyle geçen hafta yayın yapamadık. Özür diliyorum herkesten.
Allah korona.
Evet.
Okuç bir şey olmuş çünkü.
Evet, yani öksürük tıksırık Evet, öksürük tıksırık devam ediyor ama şükür buna da diyoruz şöyle bir ortamda.
Tabii, sorun yok. Allah korusun.
Ya veriler dedik, verilerle başlayalım. İşte dün piyasaların tatil olması sebebiyle enflasyon bugün açıklandı. Orada dikkat çekici olan neydi? 0.89 beklenirken 0.58 geldi aylık enflasyon. Bu da senelik enflasyonu yaklaşık kaç seviyesine çekmiş durumda? İşte 11.76, geçen ay itibariyle 12.62 idi. 11.76'ya indirmiş durumda. Bunu tabii bir başarı olarak addetmek çok kolay değil. Dünyada bir deflasyon ortamından geçiyoruz belki de. Sorun enflasyon yaratamamak. Bu kadar merkez bankaları faizleri sıfır eksiye çeken Avrupa gibi merkez, Japonya gibi merkez bankaları var. Bizde halen %12 enflasyon. Çekirdek enflasyon 10.25'te. Bu da önümüzdeki dönemde enflasyonist baskının devam edeceğini bize aslında anlatıyor. Diğer taraftan alt sektörlerine baktığımızda...
Enflasyon niye yüksek Güldem? Niye yüksek? Bunu şey olarak sormuyorum.
Gerçekten. Ha, bir kelimeyle nasıl anlatırım? Bildiğini ben de biliyorum da bir kelimeyle nasıl anlatırım diye düşünüyorum. Kötü bir para politikası, kötü güvenilir olmayan bir merkez bankası, yapısal problemler, üretimle ilgili problemler, verimlilik problemleri, yanlış yere doğru kaynakların yönlendirilmesi. Bütün bunlar bir takım katılıklar yaratıyor fiyatlama, üretim aşamalarında. Bunların hepsinin birleşmiş sonucu bir de kurun da tabii değer kaybetmesi, ihracata değil ithalata dayalı bir büyüme modeli olması, üretim modeli olması. Bütün bunlar enflasyonun altındaki temel dinamikler. Tabii bir de gıda fiyatları.
Dünyada 14. en yüksek enflasyon sahibi 14. ülkeyiz.
Evet, yani öyledir. Yani kaçıncıyız bilmiyorum ama.
Bizde 14. ben bakıyorum. Evet. Yayınlanıyor çünkü bunlar. Yani baktığım zaman gerçekten utanıyorum, üzülüyorum. Bizden enflasyon daha yüksek olan ülkelere yani yarım saatliğini vuramazsın.
Önünde başta say istersen.
Yani, valla bulabilirim şimdi ama şey yapmayayım yani dur.
Boşver hani uğramaz dedim ben anladım zaten. Ben detayların üzerinde biraz daha durayım.
Yani işte, insanların yaşam şeyi olmadığı ülkeler bunlar. Anlatabiliyor muyum?
Güvencesi hayat var. Kalitesi, yaşam, evet.
Hayat kalitesi, yani korkunç yerler işte. Mali'den bilmem nereye kadar, Sudan bilmem ne, böyle ülkeler. Zimbabwe, Venezuela, anlatabiliyor muyum?
Evet, yani dolayısıyla hani Türkiye'ye yakışmayan bir enflasyon, yakışmayan bir ekonomi yapısına işaret ediyor. Türkiye yakışmayan derken üretim potansiyeli bu kadar aslında yüksek olan, kaynakları zengin olan ama doğru yönetilse çok daha farklı sonuçlar elde edilebilecek bir yerde. Böyle bir enflasyon gerçekten açıklanabilir gibi değil. Bu çok yüksek bir enflasyon. Hani bunu hatırlayanlar hatırlar. 2001 krizi öncesi %70'ler 60'lara oturmuş bir enflasyonu biz yüksek olarak biliyoruz. Hala işte onlar 15'ler arasında bir şey düşükmüş gibi gözüküyor belki. Bir 30 sene önceye göre. Ama mevcut küresel ekonomi içinde Türkiye'nin enflasyonu gerçekten çok yüksek ve bu da berbat bir sonuç. Üstelik yani bu ay özelinde yine gıda fiyatları %1.3 düşmüş. Mevsimsel indirimler sayesinde giyim fiyatları %3.5 düşmüş aylık. Ama işte sağlık sektöründe 0.80, ulaştırmada 2.44, iletişimde 1.76, kültür eğitim tarafında 1.33, 1.74, otel, kafe, restoran 1.22, diğer kategori edilmeyen mallar, hizmetler tarafında 2.39 aylık artışlar bunlar. Hani bu artık enflasyonun gerçekten kontrolden çıktığını anlatıyor bize. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki 7.4'ten sene sonu beklentisini 8.9'a çekmesi de çok anlamlı gözükmüyor. Piyasa beklentisi çoktan 12-13, %12-13 aralığında sene sonu için. Bu da çok hızlı bir şekilde doların 7 üzerine atacağının habercisi aslında Türkiye için bu enflasyon seviyesi.
Ben buldum o sırada seni dinlerken.
Söyle, merak ediyorum.
Pablo'yu buldum. En yüksek Venezuela 10 bin enflasyon, %10 bin yani.
Hadi Venezuela diyelim, krizden krize sarılıyor, kategori dışı diyelim.
Evet. Zimbabwe %500. Yani o da yani işte eski Rodezya Zimbabwe %473. Güney Sudan, şimdi Sudan bölündü ya. Evet. %70.
Hadi Sudan, o da bölündü diyelim.
Sudan ya, onun başında da El Beşir vardı yani, bizim en iyi ahbabımız. Evet. Onu da unutmayalım yani. El Beşir dünyada bir tek Türkiye'ye girip çıkabiliyordu. Sudan var. Yani eski Sudan burası işte. 64. Arjantin %51. Bunlar arasında bu listeye yakışmayan ülke yani Türkiye ile beraber bence Arjantin. %51.5'la. Liberya var. Liberya dünyanın en korkunç ülkelerinden bir tanesi. İran, Haiti, Etiyopya, Uzbekistan, Angola, Zambiya, Sierra Leone. Sierra Leone'de kişi başına gelir yani 200-300 dolarlarda ve Türkiye.
Evet. Ya inanılır gibi değil gerçekten.
14. yani burada.
Olacak iş değil, evet.
Bizden daha iyi olan Nijerya, Pakistan, Ruanda ya, Ruanda, Malawi. Şimdi Lübnan bizden daha iyi. Şu anda deniyor ya, battı bitti gidiyor. Türkmenistan, evet. Gine, Eritre. Bunlar hepsi bizden daha iyi enflasyonda Gülda.
Evet.
Yani bu şimdi kızıyorlar. Bu AKP'nin en kızdığı bir şeylerden bir tanesi de niye bu uluslararası tablolara bu kadar şey yapıyorsunuz diyorlar. Yani ne derler?
Kullanıyorsunuz, öyle, bakıyorsunuz.
Kullanıyorsunuz. Ya neyi kullanacağım peki ben?
Ya aklıma hemen bugünkü Trump'ın meşhur bir videosu var. Yani bugün itibariyle meşhur oldu. Görme şansın oldu mu? Bu yok. Amerika'daki ölümlerden bahsediyor. Karşısında bir tane basın mensubu var. Amerika'daki hastalıklar oran ve ölümü oranlamış. Adam diyor ki peki hani dünyanın herhalde bunun nüfus oranı bakılıyor. Öyle baksak işte öyle bakmamalıyız, bakamayız diye kendini kaptırıyor. Böyle bir sinir krizi gibi bir şey geçiyor.
Gördüm, genç çocuklar gördüm.
Evet,
gördüm.
Evet.
Anlat, devam et. Anlat.
Ya anlat. Öyle o kadar. Hani onu seyretmek lazım böyle. Gerçekten evet. Hani kendi baş troll olarak bir Amerika devletinin başındaki başkanın böyle olabilmesi. Hani oradaki işte zeka seviyesinden eğitim ya da bilgi seviyesine kadar bütün altta kopmuş herkes Twitter'da. Yani diyecek çok fazla bir şey yok gerçekten. Bu tür karşılaştırmalar elbette yapılıyor. Hani enflasyondan çıktık geldik buraya. Çünkü dünya bu şekilde karşılaştırıyor. Birbiriyle karşılaştırıyor ve bir takım oranlar var. Hani genel geçer kabul gören. Başkan da olsa birisinin hayır buna bakamazsın demesi ya da öyle bakmayın demesiyle kimsenin bakış alışkanlığı ya da yöntemi değişmiyor tabii ki. Neyse.
Hakikaten çok yani rahatsız edici bir şey. Başka evet. Bir şey söyleyemiyorum yani.
Ya gözüken de işte özellikle şeyden bahsetmedik. Üretici tarafında aylık artış üretici fiyatları 1.02. Bu da Temmuz ama Haziran'daki 6.17'den 8.33'e çıkmış. Demek ki maliyet baskısı da var. Şimdi bu veriyi tabii bir taraftan da PMI verisi geldi. Onunla beraber değerlendirmek lazım. Baktığımız zaman İstanbul Ticaret Odası ile IHS Market'ın düzenlediği ya da topladığı PMI verisi Temmuz'da imalat sanayinde 56.9'a çıkmış. Bu Haziran'da 53.9 idi. Bu da 2011 Şubat ayından beri en yüksek seviye. Burada ne görüyoruz? Üretim ve yeni siparişlerde büyük bir artış var. Türk imalatçıları ya da Türkiye'li imalatçılar toparlanmadan bayağı fayda sağlamış gözüküyorlar. Yeni ihracat talebinde artış var. Üretim artışı çoğalmış durumda. Kapasite üzerine baskı yaratacak kadar yeni talep artışı var. Dolayısıyla istihdam ve alımlarda bir hareket var ve böyle bir talep görünce de tabii ki de maliyet tarafındaki baskılar tamamıyla fiyatlara geniş geniş hem Haziran'da hem Temmuz'da yansıtılmış. Zaten açıklanan enflasyon verisinden biz bunu görüyoruz. Samex'in açıkladığı da bir endeks var. Orada aynı zamanda imalatla beraber hizmetler sektörüne de bakıyor. Buradaki iyi haber de hizmetler sektörünün Temmuz ayında 13.5 puanlık bir sıçramayla 56'ya kadar çıkmış olması. Hatırlarsak PMI'de neydi? 50'nin üstündeki veriler artık büyüme yönlü hareket olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir taraftan bakıyoruz hani Türkiye ekonomisi özelinde korona ya da COVID-19 kapatmaları sonrasında bol kamu kredileri, bol işte bankacılık sektörüne yapılan baskılar, faizleri hızla indirmek, böyle bir pompayla Türkiye ekonomisi şişiriliyor, büyüyor tekrar. Ve bunun yan maliyeti ne oluyor? Yüksek, zaten yüksekse de enflasyon yükseliyor. Turizm gelirleri toparlanmadığı için yaklaşık bir 15-20 milyar dolar bir kayıp en az olacağı için ödemeler dengesinde sorun yaratmaya başlıyor. Ve bu da bir tekrar ısınma endişesiyle beraber TL'nin devalüasyonu biter mi endişeleri var. Yani hızlıca lafı yine şeye bağlayayım, oradan geniş geniş tartışırız. Zaten hani bugüne çok böyle absürt bir Londra para piyasasıyla başladık. TL gecelik faizler önce sabah 150 ile başladı. Kademe kademe 200, 250, 300, 500, 800, 1000'e kadar çıktı. Aynı zamanda yurt içinde Türk lirası dolar kotasyonları arasındaki farklar büyüdü. Özellikle 6.90'lar civarında spot piyasayken bir ay vadeliler 7.20'lere kadar dayandı neredeyse. Bütün bunlar böyle para politikasında acayip bir şeyler olduğunu gösteriyor bize. İstersen bunun detaylarını da tartışalım. Ne dersin? Sen ne düşünüyorsun?
Sen devam et.
Ya orada tabii swap piyasasının özelinde, telefonu çalıyor bu arada, duyduruyorum. Swap piyasasının özelinde yani bildiğimiz üzere bu yeni bir hareket değil. Biz aylar önce de bunu bu şekilde gördük. Neden, ne olmuştu? Kötü gelişen ya da kötü açıklanan veriler, endişeler, Türkiye ekonomisi hakkında, politikası hakkında. Bütün bunlar satış yaratıyor TL üzerinde. Zaman zaman hiç de yasak olmayan küresel piyasaların bunun üstüne ilerlediği bu spekülasyonlarla bakışlar artıyor. Güvenilmeyen bir ekonomi yönetimi, bir politik düzen var burada.
Birbirine güvenmiyor artık insanlar.
Evet, dolayısıyla buradan yabancıları biz bunu kapatabildikçe kapatalım. İşte BDDK ile Merkez Bankası düzenlemeleriyle orada yabancıları neredeyse işlem yapamaz hale getirdiler. Ama aynı zamanda da yurt içi piyasada da yabancıların spekülasyonu durdurunca işte hem Katar'dan gelen swap hem işte Merkez Bankası'nın özür dilerim, bankalarla yaptığı swaplarda aslında biraz da bu dolarizasyonlarla halkın bankalardaki mevduatını Merkez Bankası swap yaparak, kendi kaynaklarını da kullanarak Merkez Bankası, neredeyse işte yurt dışı basından öğreniyoruz, günde 1 milyar dolara varan satışlarla 6.80, 6.80, 6.5 civarında tutmaya çalışıldı dolar. Bunun maliyeti negatif rezervler oldu, özellikle kamu bankaları, açık pozisyonlar oldu. Merkez Bankası negatif rezervler, net rezervler oldu. Ve kur hareketlendi günün sonunda. Çünkü tekrar gözler Türkiye'nin ısınma hikayesine. Zaten döviz sorunu varken aşırı ısınma ve ödemeler dengesi kriziyle biter mi tartışmasına dönüştü. Aslında swap piyasasında olan da bu. Bunun hani bugün tartışma ekseni şuydu, seninle yayından önce konuştuğumuz gibi. Bu gerçekten gelen bir 2018 kur krizi gibi bir krizin ön sesleri mi? Yoksa piyasada işte tatil dönüşü, likitte zaten sıkışık. Onun sonucu olan bir işlem mi? Bunu öngörmek çok kolay değil. Mevcut swap operasyonları bir süre daha devam ettirilebilir gözüküyor. Ama bundan sonra hani bunun formülü çözülmüşken sanıyorum bu artık burada herkes öngörebilir bir şekilde buradaki oynaklık, volatilite artacaktır. Hani o arttığı zaman da zaten TL'nin değer kaybı hızlanacak gibi gözüküyor. Hani bu böyle bir kısır döngü olarak kendini besliyor. Piyasa ne bekliyor aslında? Piyasa, kardeşim senin enflasyon 13 civarında. İşte 12'ye iniyor, çıkıyor, 13'e çıkıyor. Faizlerin 8.25'te. Arttır faizini, biraz sakinleştir, büyümeni düşür. Reel faiz, sen küresel ekonomilerin olduğu gibi böyle bir deflasyon korkunu yok. Zaten enflasyonun çok yüksek. Negatif reel faiz vermenin bir anlamı yok. Büyümeyi pompalamaktan vazgeç. Faizini arttır, biraz sakinleştir. İşte küresel ekonomik toparlanma hızıyla büyümeye çalış. Ama bizdeki mantık bu değil. Çünkü hepimizin bildiği Sayın Cumhurbaşkanımız para politikasını aslında kendisi yönetiyor. Düşük faiz istiyor. Çünkü ekonomik büyümeyi köpürtüp işsizlik sorununa geçici çözümlerle 2023 seçimlerine öyle bir ortamda girmek istiyor mümkünse. Dolayısıyla anlayış bu olduğu sürece, ekonomi yönetimindeki bakış açısı, kısa vadeli hedefler olduğu sürece de bu oynaklık giderek 2023'e kadar artacak gibi gözüküyor. Tabii ki TL'nin değer kaybı da hızlanacak gibi gözüküyor. Çok konuştum, susuyorum ve sözü sana bırakıyorum. Bütün bu başlıklarla ilgili.
Estağfurullah ama yani bir kur şey olacak mı, krizi yaşanacak mı dedin. Şimdi o hani bundan yaklaşık bir 15-20 sene önce Dornbusch'un tezleri çok tartışılırdı. Şeylerdi. Yani ani sıçramalar böyle. Şimdi böyle bir sıçrama yok mu? Yani Dornbusch var ya, bir şey var mı yok mu onu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Baktım yani mesela 2020 Ocak sonunda 6.60'mış kur. 6.60 euro. Euro kuru.
Evet.
Şimdi 8.20 şu anda.
Evet.
Daha ne olsun ya?
Daha ne olsun? Tabii dolar değer kaybedi zaten euro.
Daha ne olsun? Daha ne olsun? Şimdi bir an bir de şunu bakalım. Bu önümüz kaç ay içinde? Bu yaklaşık 7 ay içinde 6.60'dan 8.20'ye gelmiş. Yani %25'in üzerinde bir %25 civarında bir şey var.
Evet.
Değer kaybı var. Şimdi bunu enflasyon diferansiyeliyle, enflasyon farkıyla açıklamak mümkün değil artık. Böyle bir şeyi. Yani tabii Türkiye'de enflasyon yüksek. Amerika'da yani %2 şu anda. Türkiye'de 12 desen 10 eder. İşte 6 aya böl. Yani %5 Türkiye'nin normal olarak TL'nin değer kaybetmesi gerekirken %25 kaybetmiş. İşte bu aradaki bu farkı açıklamak lazım. Yani ben şeye inanırım. Yani bu enflasyon farkı şeyi klasiktir. Belki biraz aşılmıştır ama özünde uzun
kabaca
vadede
bir mantıktır. Evet, evet.
Uzun vadede işler. Evet. Uzun vadede işler. Yani böyle 15 senelik bir şeye baktığın zaman ekonomiler iyi yönetiliyorlarsa, yani ne bileyim ben İsveç ekonomisiyle Amerikan ekonomisini karşılaştır. İsveç kronuyla ABD dolarının işte karşılıklı şeylerine bak. İsveç ekonomisiyle Amerikan ekonomisindeki enflasyon farkı kadar taraflarından biri değer kaybederler. Aşağı yukarı olur. Şimdi sen 6 ayda %25 kaybetmişsen ve bu da işte taş çatlasa bunun sadece 5 puanı enflasyon farkından kaynaklanıyorsa demek ortada başka bir çok vahim başka problemler var. Yani bunları günlük şeylerle de açıklamak mümkün ama artık şeyler de gözüküyor. Ne derler? Yani şimdi önümde bir tablo var mesela. Şimdi buna bakıyorum. Ben biraz tabii kamu maliyesine daha şey olduğum için, meraklı olduğum için kendi alanını diye. Hı hı. Mesela dünyadaki bütün devletlerin sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği konusunda çok önemli bir analiz var önünde. Yani sıfırla 100 arasında değişiyor. İşte 100 yok tabii dünyada. 81 ile en iyi Hollanda. Yani sürdürülebilirliği en garanti altına alınmış sosyal güvenlik sistemi Hollanda gibi gözüküyor bu şeyde. Hollanda'yı şey yapmamak lazım. Küçük bir ülke. 15 milyon nüfusu var. Çok zengin bir ülke falan filan. Ama mesela Avrupa'nın en yaşlı nüfusu. Yani ne demek en yaşlı nüfus? Yani sosyal güvenlik sistemlerinde sancı çıkartan bir durum. Türkiye gibi değil. En yaşlı nüfus bu güven puanında bizden 13 puan daha yukarıda. Anlatabiliyor muyum? Amerika, Kanada. Şimdi hangi ülkeler bizden daha iyi mesela? Çin bizden daha iyi. Hindistan bizden daha iyi.
Ki buradaki nüfusları biliyoruz. Evet.
Biliyoruz. Yani sadece onlar değil. Malezya bizden daha iyi. Endonezya bizden daha iyi. Singapur'u saymıyorum ama Filipinler bizden daha iyi. Bunlar çok büyük nüfuslar aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum?
Evet. Evet.
Amerika evet, bizden daha iyi. Meksika bizden daha iyi. Brezilya bizden daha iyi. Kolombiya, Peru. Biraz Arjantin'imizden kötü ama zaten bir tek Arjantin'e bakarak ah neyiz diyebiliyoruz galiba son zamanlarda. Başka
son
bir
evet 4-5 yıldır hep Arjantin, Türkiye. Ha, yani, biraz daha iyi kaldık.
Avrupa'da başka mukayese edebileceğimiz hiçbir ülke yok. Yani uzaktan yakından mukayese edebileceğimiz hiçbir ülke yok. İtalya bizden daha iyi.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunlar bir şeyde duruyorlar. Bir yerde duruyorlar. Bunu ne yapacağız? Uzun vadede onu bilemiyorum. Esas altta yatan sıkıntı buradan geliyor galiba, değil
biz
mi?
Biz hiç uzun, yani tabii biz burada hani günlük problemler. Geçen gün bir arkadaşım çok güzel söyledi bana. Hani o kadar RAM tüketici beynimizi o şekilde kullanıyoruz ki hiç uzun vadeli düşünüp tartışmak zaman zaman aksatıyoruz. İşte para politikası, TL nereye gitti? TL aslında hiç de değil. Yani bunlar evet günü hayatı zorlaştıran faktörler ama dediklerin uzun yıllar içinde Türkiye'nin geri kalma sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Çok doğru.
Tabii.
Evet.
Tabii. Yani şimdi şeyi okumak istiyorum tabii artık ama aynı şeyi şey yapmak istemiyorum. Üzülüyorum da yani sadece o şeyden değil. Ay hakikaten ben ay diyorum.
Dinliyorum.
Ha, yani bak yine açıyorum sana önümden şeyi. Neyse yani en son üniversite sınav sonuçları açıklandı. Yani yine net doğrular açıklandı. Net doğrularda yani yine korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Hakikaten korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani sen şimdi 40 matematik sorusundan eğer hala 4-4.5'taysan net doğrularda şu soruyu sorma hakkın var mı? Bak şimdi yani biraz çok sert olacak. Çocuklar hiç okula gitmeseler. Hiç yani o liseye falan gitmeseler. İşte 15 yaşında çocuk bir şey okusa, evde annesi babası ona biraz çarpma bölme öğretse, işte üçgen nedir, dikdörtgen nedir diye öğretse o kadar sadece.
Çok haklı bir soru, evet. Daha kötü hiç olur mu?
Okula gitmeden acaba net doğru ortalaması %40'ına 40 soruda 4'ün altına düşer mi?
Evet, daha kötü olur mu işte.
Emin değilim bu soruya ben. Evet demeye. Dolayısıyla bakın, yani ben şunu söylerdim hep. Şimdi bir kit tanımı vardı eskiden. Şimdi belki biraz haksızlık mı yaptık, ne yaptık ama böyle hani bir şeyler yürür gibi gözüküyor. İşte işler çalışıyor, işte sabahleyin ham maddeler giriyor, üretim çıkıyor, bilmem ne oluyor. Ama sürekli bir zarar var işletmede. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bizim milli eğitim sisteminde öyle. 20 milyon öğrenci sabahları kalkıyorlar, okula gidiyorlar. İşte bu terimlerle koduğum zaman işte daha vahim gözüküyor. 20 milyon öğrenci her sabah şeye çıkıyorlar. İşte o servisler, işte bir kısmı otobüslerle dolmuşlarla gidiyorlar, bir kısmı annesi babası. 20 milyon kişi sabahları her sabah okuluna gidiyor. 1 milyonu aşkın öğretmen o da gidiyor. İşte orada görevliler var. Şunlar, kitaplar basılıyor. Bütçede muazzam kaynaklar ayrılıyor eğitime. Ama bunun sonunda matematikte 40 soruda 4 doğru çıkıyor. Bu nasıl bir şeydir?
Yani bir şeyin çok yanlış olduğunu gösteriyor işte eğitim sistemi, yani çok net cevap. Tamamıyla yanlış.
Yani bu muazzam bir fabrika çalışıyor. Yani şöyle diyorum, muazzam bir fabrika çalışıyor. 10 senelerdir.
Evet, büyük bir ekonomisi var eğitimin, evet.
Muazzam bir fabrika çalışıyor. Bak söylüyorum, 20 milyon kişi herse bu kolay değil. 20 milyon çocuk sabahları evlerinden kalkıyorlar, kahvaltıdan ediyorlar. Anneleri erkenden kalkıyor, onları giydiriyor, yediriyor, işte kahvaltı ettiriyor, okula götürüyor, ne yapıyor. Böyle bir sistem dönüyor. Sonra 40 matematik sorudan 4 tane net doğru cevap çıkıyor. Ha, şeyi söylemiyorum. Fizikte 12'de 1 falan, felsefede yok gibi bir şey. Aşağı yukarı 1 doğru çıkıyor. Ha, şeyde de öyle. Bu Erdoğan bunları okuyunca ne yapıyor diyor bilmiyorum. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları da öyle. Yani orada da aşağı yukarı ortalama oranı aynı bunlar kadar.
Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ondan sonra işte İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor oluyoruz.
Öyle yani ama bunları, bütün bunları saydığın zaman mesela gazete ve dergi sayısı %8 azalmış. Tiraj azalmış Türkiye'de. Her yerde böyle değil. Bunu sadece internetle açıklamak
lazım. Evet, şimdi olacaktım. Hani bir kısmını internetle açıklayalım ama tabii bir fark var. Evet.
2010'da 2,5 milyon olan toplam gazete dergi tirajı 2,5 milyonmuş. Çok düşük. Yani düşünüyor musun? 80 milyonluk bir toplumda, yani 2010 için söylüyorum, 2,5 milyon tiraj 2019 sonu itibariyle 1,2'ye gelmiş. Bütün toplam gazete ve dergi tirajı 1,2 milyon.
Ya işte ondan sonra bunlar gerçekler. Bunlar gerçekten problemli gerçekler. Sonra işte Ayasofya'yı camiye çeviriyoruz. Şimdi bugünün haberlerinde vardı, Kıbrıs'ta o iki bölge arasındaki bölgeyi, şehri tekrar Türkiye'ye açmayı düşünüyormuş Türk tarafının kullanımına. Bunlar hep böyle itişme, kıkışma, böyle bir yapay gündem yaratma konuları değil mi? Hani bunları tartışacağımıza işte Yunanlarla Akdeniz'deki sürtüşmeler, işte Ayasofya açıldı, açılmadı, ne oldu, ne bitti. Bütün bunlarla gündemle hadi hudu seçime gidiyoruz ondan sonra. Ne oldu? Vatan millet Sakarya oy verdik. Ekonomi, eğitim, asıl sorunlar yok. Tartışma ekseni orada dönemiyor.
Yani evet. Ama ne oluyor sonra? Ne oluyor sonra?
İnsanların hayatları geçiyor, bitiyor.
Gençler göç ediyor ülkeden. Evet. Göç ediyorlar. Evet. Bunun şeyi çok pahalıya patlayacak. Çünkü mesela Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Yani kaç sene oldu tabii ama işte onun Mezunlar Derneği'ne üye olduğum için de Mezunlar Derneği'nin faaliyetlerini bana merkeze gönderiyorlar. Bana da geliyor işte mail sisteminden hangi toplantılar yapılıyor Mezunlar Derneği'nde. İyi çalışan bir Mezunlar Derneği var Boğaziçi Üniversitesi'nin. En çok yapılan toplantı nedir biliyor musun?
Ne?
Yurt dışına nasıl gidilir? Üstelik bu nerede? Boğaziçi mezunları için arasında. Demek ki Boğaziçi mezunları Türkiye ortalamalarına göre daha iyi eğitim almış. Yani senin ODTÜ gibi. Türkiye ortalamasından daha iyi eğitim almışlar. İngilizce biliyorlar. Dünya standartlarında çok olma. Yani dünya standartlarına yakın bir üniversiteden mezunlar. Bunlar gidiyor. Yani şimdi adını vermek istemediğim kim bir alınganlık olur. Başka üniversitelerde sen böyle toplantılar yapılmıyor çünkü onları davet eden de yok. Yani Türkiye'de tam bir bu anlamda negatif bir seleksiyon işliyor Türkiye açısından. İyiler kaçıyor. Yani Türkiye'nin iyileri kaçıyorlar.
Ve bu da hani son bu sene bir senede olan bir şey değil. Son 5-6 senenin artan hikayesi.
Tabii 5-6 senenin şeyi bu.
Eskiden yani gidip dönmek isteği vardı. Şimdi öyle
değil. Ben bunu şey diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ustalık döneminden itibaren Türkiye'den kaçış başladı.
Evet, çok doğru.
Ustalık kendini usta ilan etti ya. Yani Türkiye'nin en parlak dönemlerindeki ben o dönemlerin hala çok parlak olduğunu düşünüyorum. 2003-2004 yılların, 2005 yılının o döneme çıraklık dönemi diyor kendisinin. Keşke hep çırak kalsaydı ya. Nereden çıktı bu ustalık merakı? Anlamak mümkün değil yani. Yani mesele de şey değil yani. Şimdi bakın bu sosyal medya düzenlemeleri de anlaşılmadı. Çünkü herhangi bir müdahale olmadı. Ekim'de, 1 Ekim'de itibaren. Şimdi bu sosyal medyaya müdahale yapıldığı zaman bu gençler ne yapacaklar acaba?
Ya o hakikaten şimdi burada ofis açacaklar, açmayacaklar. Hadi Twitter diyelim açtı, açmadı. Kapattılar. Bunun bir tepkisi olacak. Gençlerde olacak, orta yaşlarda olacak. Hepimiz kullanıyoruz bu sosyal medyayı.
Ben de çok kullanıyorum.
Hepimiz geyik yapmak için. Ben işte ne bileyim Twitter'da haber yazılı herkesin yazamadığı yerde haberlere ulaşabilmek için.
Ben yorumları
tabii ben de çok kullanıyorum. Hadi bunların yasaklandığı bir ortamda gerçekten artık iyice nefes alınmaz bir Türkiye haline gelecek. Bakalım nereye varacağız. Ama biz hani bunları böyle hop diye işte oldu geçti meclisten geçti. Biz bunu konuşmuyoruz. Hep sürekli TL nerede? TL aşağıda mı yukarıda mı? Para politikası böyle. Çünkü sürekli işte 2018'deki kriz 2019'da hissedildi, yaşandı. 2020'de biraz umut varken işte korona krizi geldi. Şimdi yine yanlış korona ile beraber oluşan ekonomik gerçeklere yine yanlış politikalara tepki veriliyor. Bir kriz daha olur mu tartışması içindeyiz. Hiçbir zaman orta vadeli, uzun vadeli plan yapamadan işte hayatımız geçip gidiyor bu ülkede. Bu da yazıktır bu kadar kaynağa, bu kadar enerjiye.
En çok göç veren iller, yani göç veren derken yani bu göç veren il lafını şey olarak Allah'ınıza, Kars veya Sivas'tan İstanbul'a gelinirdi. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antep.
Tabii, evet, nereye doğru gidiyor? Evet.
Bunlar yurt dışına en çok göç veren iller. Bunlar üç büyük kentimiz, İstanbul, Ankara, İzmir. Gaziantep ve Bursa'da malum Türkiye'nin en sanayi, yani üç büyük şehir dışında sanayileşmiş iki ili. Değil mi? Gaziantep'te işte meşhur sanayi kompleksleri biliniyor. Aynı şekilde Bursa'da. Yani Türkiye'nin kaymağı gidiyor.
Evet.
Bunu nasıl yani, göremiyorlar?
Türkiye'nin geleceği gidiyor. Hani kaymaktan tam anlaşılmıyor. Türkiye'nin geleceği gidiyor. Yani, geleceği gidiyor. Evet.
İbrahim Kalın ne diyor? Yeni bir hikaye yazıyoruz diyor.
Evet.
Ama bu çocuklar yeni bir hikayeyi pek dinlemek istemiyor adım kadar. Onlar kendi hikayelerini yazmaya gidiyorlar artık. Bu nasıl bir şeydir? Anlamak mümkün değil. Yani ben geçenlerde bir televizyon programına katıldığım zaman orada şeyi yani yanlış politika nasıl bir şey bak bildim. Şeyi savundum. Hatta biraz da basit bir karşı taraftan burukluk gibi bir şey de oldu. Dedim ki yani TÜİK şey yapmaz, yapamaz. Mesela enflasyon oranını, büyüme oranını çarpıtamaz. Yani yanlış metodoloji kullanır ama o kullandığı metodoloji de zaten açıklıyor. O metodolojiyi eleştirir. Mesela işsizlik oranları konusunda şu anda Seyfettin çok güzel şeyler açıkladı dün. Seyfettin Gürsel. Hı hı. Metodoloji yanlış ama ben de biliyorum ki yani bu konuyla ilgilenen herkes biliyor. O TÜİK'e o ham verinin girişinden işte siteye konulduğu ana kadar binlerce kişinin elinden geçiyor veriler. Dolayısıyla bu veriler üzerinde bir şey yapılsa, bir hile yapılsa, hile içeriye yapılsa mutlaka bunu duyarız. Yani birisi çıkar der ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir mektup gönderir. İşte şu aşamada şu rakam, 20 olan rakam 8 gösterir der. Bunu herkese duyar. Ama sen eğer kalkıp TÜİK'in başına Emine Hanım'ın özel sekreterinin kocasını getirirsen ve istatistik konusunda özel bir eğitimi olmayan birisini getirirsen, sen istediğin kadar içeride hile yapma, bu dedikoduyu engel olamazsın.
Evet, ya da enflasyon rakamı %24 açıklandığı ay birimin başındakini görevden alırsan.
Alırsan evet. Ha, işte onu diyorum. Yani kötü yönetim bu demek işte. Yani kötü yönetim illaki oradaki rakamları eğip bükmek değil.
Evet evet, inanmıyor. Kalmıyor.
Kimse inanmıyor TÜİK'in rakamlarına. Ama inanmamakta haklılar.
Yani bu
ay... Diyorum ki bunu yapamazlar kolay kolay. Çünkü evet, evet. Bilinir. Ama sen dediğim gibi yani Emine Hanım'ın özel kalem müdürünün kocasını oraya tayin edersen herkes her şeyi söyler. Uluslararası piyasalar artık TÜİK diye bir şey olmadığını düşünür.
Öyle düşünüyor zaten. Bu Merkez Bankası için de böyle, ne yazık ki Danıştay için de böyle, Yargıtay için de böyle, böyle de böyle şu anda Türkiye'de.
Dinleyenler kızacaklar, hele AKP'li dinleyenler. Ben yine bir uluslararası mukayese vereceğim. Dünyanın şimdi nasıl büyüyor kapitalizm, nasıl gelişiyor? İnovatif şirketlerle gelişiyor. Çok güzel başka bir araştırma daha çıktı. Dünyanın işte aşağı yukarı en innovatif şirketleri yayınlandı, 200 tane. Yani inovasyona katkı yapan şirketler dünyada. Bütün ülkelerden var. Türkiye'de hiç yok. Şimdi senin şirketlerin kamu ya da özel önemi değil. Yani buna yani Aselsan'ı falan dahil ediyorum. Eğer bir inovasyon listesinde adın yoksa bu ekonomi, sen kendi hikayeyi nasıl yazacaksın? Ha, yine bir adamın kitabı çıktı Amerika'da. Çok önemli bir kitap. Ben onu şeyden aldım. Amazon ne deniyor ona işte, elektronik ortamdan kitabı getirttim. Elektronik şeyin var. İnovasyon ve özgürlük ilişkisi üzerine bir kitap yazdı.
Çok iyi, evet.
Sadece bunu ve bütün grafikleriyle, dünya örnekleriyle, nedenleriyle şunları bunu anlatıyor. İnovasyon, özgürlük ilişkileri. Sen görüyorsun, ondan tamamen bağımsız bir araştırmada Türkiye'de inovasyonun yani şirketlerde böyle bir şey yok. Yani evet. Türk şirketleri inovasyon yapmıyorlar.
Eser, sana katılıyorum ama şu son İstanbul Sözleşmesi'nden de bahsetmek istiyorum.
Tabii. Tamam, 5 dakika geçelim.
Evet. Hatırlarsan geçen hafta bu konu, evvelsi hafta bayağı derinle tartışmıştık. Hatta ben biraz
öfkelenmiştim. Çok önemli.
Çok önemli elbette. Türkiye Düşünce Platformu, yani başında Hayrettin Karaman'ın olduğu, içinde Abdurrahman Dilipak'ın olduğu, bu fotoğrafı dinleyenler, görenler, bakanlar hatırlayacaktır. Sayın Erdoğan'a rapor sunmuşlardı, İstanbul Sözleşmesi neden olmamalı ya da çıkılmalı diye. Yeni bir açıklama yapmışlar. Gururları incinmiş, olmayacak kişilerden olmayacak sözler işittikleri için artık bu konuda çalışma gereği görmediklerini ve bu konudan çekilme kararı aldıklarını duyurmuşlar. Müjdeli bir haber. Ama tabii burada bu yobazların...
Tabiri telaffuz edelim ne olur Gülden. Tabiri mayınlı alana girdik.
Mayınlı alana girdik demiş. Orada evet, senin katkını bekliyorum burada ama zaten konu önemli, evet, İstanbul Sözleşmesi'nin devam etmesi. Hani buna kadınlar sahip çıkacaktı ve gerçekten çıktılar. Her kesimden kadın çıktı. İster muhafazakar olsun, ister başörtülü olsun, ister açık olsun, daha özgürlükçü olsun. Ve bundan sonra da sanıyorum uygulaması için aynı baskının devam etmesi gerekiyor. Diğer hukuk kurallarıyla beraber. Ama oradaki mayınlı alan konusunda topu sana atmak istiyorum. Ne demişler? Ha, nasıl bir mayınlı alanmış bu da vazgeçmişler? Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
İstanbul Sözleşmesi tabii sadece kadınlarla ilgili değil. Başka
boyutlarla
da var. Kadınlarla yeter. Şimdi gazetede bir resim var bir kere. O resimde işte şey oturuyor ama Hayrettin Karaman yok o resimde.
Yok, evet.
Belki bir rahatsızlığı. O yaşı bir yaşı ilerledi çünkü. Ama şey de var. Ne derler? Dilipak var. O da öyle başkan yardımcısı gibi pozisyonda oturuyor orada. Hiç kadın yok. Ya şimdi bu nasıl bir şey? Bu ne denizin bunların grubu? İstanbul Düşünce Derneği şey miydi? Neydi?
Düşünce Platformu.
Düşünce Platformu'nda. Evet. Kadın yok hiç
problemleri proaktif tutumla çözüm yolları aramaya adamışlar kendilerine.
Ondan sonra mayınlı alana girdik, biz çekiliyoruz demişler. Çünkü mayınlı alan dedikleri aslında adını koymak lazım. Sümeyye Erdoğan, o ilginç bir kız. Bu konuda şeyde engel olmuştu o. Bu genç evlilik, küçük yaşta yapılan evliliklerin meşrulaştırılmasına da yine Sümeyye Erdoğan engel olmuştu. Buna da galiba yine Sümeyye Erdoğan engel oluyor. Ama burada ben bu meselenin nereye evrileceğini merak ediyorum. Bir de şeyin başına ne gelecek onu merak ediyorum. Abdurrahman Dilipoğlu. Çünkü ben Abdurrahman Dilipoğlu'nun yazısını Akit gazetesinden okudum.
Ben de
şimdi
okudum.
Bu gruplara...
Ona zaman harcadım, evet.
Papatyalar diyor.
Evet.
Bir de sonra çok ilginç, fahişe lafını geçiriyor. Çünkü bir
AKP içindeki hanımefendilere...
Evet, fahişe dedi resmen.
Evet.
Fahişeler diyor. Bir kere yani her şeyden tamam, papatyalar diyebilirsin belki. Çünkü işte Semra Hanım'ın da, Semra Özal'ın da öyle bir grubu vardı falan belki, ama şimdi fahişe de biraz fazla. Bakalım şimdi ne olacak Abdurrahman Dilipak'a? Merak ediyorum.
Abdurrahman Dilipak, hani bildiğimiz üzere her devrin adamı bir şekilde kendini var ettirir ama...
Ben tanırım onu. Şey yani, hani bilgili şeyli falan bir değişiktir o diğerlerinden. Diğerleri gibi değildir.
Yani yok, daha eksik olsun kendisinin. Hani değişikliği hani.
Ben zaten tanırım kendisini.
Ya ben tanımak için çok da merak ettiğim bir karakter değil ama hani şu sadece İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Düşünce Platformu olarak öne çıkardıkları yeterince ne kadar yobaz, bağnaz bir taraftan dünyaya baktığını anlatıyor.
Olacak. Onun şey konusunda çok iddialı. Hilafetin tekrar ihtisası konusunda son derece iddialı ve onu savunacak şimdi senelerdir. Belki de şimdi bu fahişe lafını dengelemek için onu çok öne çıkarıyor, belki bilmiyorum.
Tabii videolar çıkmaya başladı hilafeti istiyorsunuz.
Evet, yani tabii ne diyecek de mesela şimdi Hayrettin Karaman, bunların hepsinin abisi.
Onursal başkanıymış, pardon bu arada.
Onursal başkan, bakalım bir açıklama yapsın şimdi şeye. Niye çekildi?
İşte çekildiler, sessiz kalacaklar. Bu konular unutulacak, kapanacak. Ta ki başka bir
fırsat
ellerine geçene kadar.
Bulmuş ne yapacak? Çok kolay yapacağız bunu dedi. Nasıl yaptıysa şimdi geri alıyoruz dedi.
Kandırıldıklar olur geçer. Hiç önemli değil yani.
Kandırıldık.
Yanlış bilgilendirilmişiz.
Ben sana
zaten uygulanmıyor. Hani kalksın kalkmasın. İdare ederler. Hani uygulansa zaten çok daha farklı olurdu bu Türkiye. Oysa zaten uygulanmadığı için sessiz kalacaklardır şimdi.
Bankaların, özellikle 3 kamu bankasının galiba 12 milyar dolar döviz açığı varmış.
Evet, 5. haftada.
Ondan sonra. Şimdi bunu kapatırken döviz kaça çıkar?
7,5. Atıyorum tabii ki, bilmiyorum ama hani bir 10 evet. milyar dolar talep girdiğini düşünürsek piyasadan, dolar tarafından.
12 milyar dolar açığı var. Kamu bankası. Bir kere niye 3 kamu bankası 12 milyar? Kamu bankalarının görevi midir ya piyasayı şey yapmak, dolarla mücadele etmek? Böyle i̇şte bir görev bilinemez. Bunu yapacaksan Merkez Bankası o yapsın, kendisi yapsın.
İşte Merkez Bankası, evet.
Böyle bir görev olabilir mi kamu bankalarının? Adı şey, Halk Bankası, yani küçük üretici destek gidecek, dövizlik şey yapmak için bütün kaynaklarını kullanıyor.
Evet, ve bunu serbest kur rejimi adı altında.
Adı serbest kur rejimi altında yapıyor.
Neyse, kargalar da gülüyor tabii. Ya bunu herkes çözmüş durumda. Dolayısıyla hani TL üzerindeki baskı böyle bu tür oyunlarla kolay kolay hafifleyecek gibi gözükmüyor. Yani burada TL'nin de işte yayının başında ortasında konuştuğumuz gibi değer kaybetme süreci ekonomik büyümenin köpürtülmesiyle beraber hızlanacak gibi gözüküyor ne yazık ki.
Evet.
Eser, zamanınızı doldurduk. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim.
Dinleyenlere de teşekkürler.
Çabuk geçti.
Evet, evet. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkürler.
İyi haftalar herkese.
İyi haftalar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.